Baba ve Piç, Elif Şafak.
Ayrım 20.
Varlığını tehdit olarak algıladıkları için dedi. Beyaz kürkten semiz bir pofuduk yastık gibi yatağa kırılmış, yemyeşil gözleriyle onu seyreden üçüncü paşaya. Güç odaklarının sevmediği bir şey varsa o da ilgi odakları. Bülent Hanım'ın sesi öyle efsunkar, kıyafetleri öyle gösterişli ki Allah bilir ya, o televizyona çıkarsa kimsenin kurbağa yeşili üniformalı askerleri dinlemeyeceğinden korkuyorlar. Düşünsene, ordunun yönetime el koymasından daha kötü ne olabilir? Ordunun yönetime el koyduğunu kimsenin iplememesi. İşte o sırada tok tok vuruldu kapıya. Cevap beklemeden içeri daldı dışarıdaki. Gene kendi kendine mi konuşuyorsun salak, dedi başını içeri uzatarak. Şu berbat müziği kapat, kafam şişti. Ela gözleri gençlik ateşiyle parlıyordu. Koyu saçları aşırı briyantinlenerek geriye taranmıştı. Allah bilir ne zaman edindiği şu tik olmasa yakışıklı sayılabilirdi. Konuşurken sağ gözü seyiriyor, başı sağa yatıyordu ara ara. Sinirlendiğinde, heyecanlandığında ve yabancıların yanında olduğunda ikiye katlanan mekanik bir hareket. Başkalarının bu tiki utangaçlığına yordukları olurdu ama Zeliha meselenin mahcubiyet değil, sadece güvensizlik olduğunu düşünüyordu. Dirseğinin üzerinde doğrularak omzunu sikti. Canım ne isterse onu dinlerim. Ama ona laf yetiştirmek ya da daha önce defalarca yaptığı gibi kapıyı çarpıp gitmek yerine aklına bir şey takılmış gibi durdu belki. Neden bu kısa etekleri giyiyorsun? Soru öylesine beklenmedikti ki Zeliha dona kaldı. Nereden çıkmıştı bu şimdi? Beriki'nin bakışındaki buğulu tülü daha yeni fark ediyordu. Oldum olası şımarığın tekiydi ya, diye düşündü. Bu seni iyiden iyiye cozuttu hıyar. Son kelimeyi yüksek sesle söylemişti, hıyar. Ama Beriki onu duymazdan geldi. Teftişe çıkmışçasına odaya göz gezdirdi. Bana bak, şu benim tıraş bıçağım mı? Evet, diye itirafta bulundu Zeliha. Yerine koyacaktım. Benim tıraş bıçağımla ne yapıyorsun? Üzerine vazife değil, dedi söylediğine kendi inanmayarak Zeliha. Üzerime vazife değil demek. Kaşlarını çatmıştı ki aniden bir koku aldı. Gül suyu kokusu. Etrafına bakındı ama kokunun kaynağını saptayamadı. Gizlice odama girip tıraş bıçağımı çalıyorsun. Mahalledeki erkekleri sergilemek için bacaklarını tıraş ediyorsun. Sonra da utanmadan üzerime vazife olmadığını mı söylüyorsun? Bu ne arsızlık hanımefendi? Sana bir şey diyeyim mi? Bu evde olup biten her şey vazife bana. Bilhassa senin terbiyeni takımlarını sağlamak. Zeliha'nın gözleri tekinsiz bir parıltıyla canlandı. Toz olsana sen, neden gidip işine bakmıyorsun? İşin gücün de yok ama bari mastürbasyon filan yap da vakit geçsin. Bu sözler asit damlaları gibi yaktı, geçti değdiği yeri. Kıpkırmızı kesilmişti. Gücenik gözlerle baktı Zeliha'ya. Yüzünde yakayı ele vermenin utancıyla. Oysa Zeliha rastgele sarf etmişti bu aşın lafları. Bilmiyordu ki zülfü yâre dokunmuştu. Bilmiyordu ki bir yaranın kabuğunu kaldırmıştı horyatça. Beriki'nin nicedir karşı cinsle ilişkisini baltalayan iki eksen vardı. Kadınlar varlıklarıyla ve kadınlar yokluklarıyla. Her yaştan kadın arasında büyüdüğü, daima onların ilgi odağı olduğu halde nasıl oluyordu da karşı cinsle deneyimi erkek akranlarının çok gerisinde kalıyordu. Artık 20 yaşına gelmiş olmasına rağmen çocuklukla erkeklik arasındaki meçhul eşiğe saplanıp kalmış gibi hissediyordu kendini. Ne evvelki safhaya dönebiliyor ne sonrakine sıçrayabiliyordu. Eşiğe dair tek bildiği böylesine arada kalmanın sinirlerini bozduğuydu. Ah bir silkinebilseydi nefsinden, kirli, ıslak bir eldiven gibi çekip çıkarabilseydi keşke ya bedenini ya da erkekliğini. Tenin şehvetinden tiksiniyor, zaaflar, takıntılar ve arzulardan köşe bucak kaçıyor. Yine de onlarsız edemiyordu. Geçmişte merakını zapt edebilmişti. O melun ve memnun işi utanıp sıkılmadan pişkin pişkin yapan sınıf arkadaşlarının aksine ellerini denetlemeye başarmıştı. 13 ila 18 yaşları arasında uzunca bir süre isteğini bastırabilmiş, mastürbasyon yapmamaya muvaffak olmuştu. Ne var ki yakın zamanda kendi dışında ve iradesinin çok üstünde bir güç tarafından idare edilmeye başlamıştı sol eli, pis eli, murdar eli. Her şey 2 sene evvel üniversite sınavlarında başarısız olmasıyla başlamıştı. Sonuçların açıklanmasına kısa bir müddet kala bastırılamaz bir hızla nüksetmişti istek. Kendini cezalandırarak ve kendinden soğuyarak geçirdiği seneler ansızın ters bir etki yaratmış, dürtü her zamankinden güçlü dikilmişti karşısına. İstek her yerde, günün her saatinde gelebiliyordu. Banyoda, bodrumda, bahçede, tuvalette, yorganın altında, oturma odasında, televizyon karşısında ve etrafta kimseler olmadığında, kız kardeşinin odasında, gizlice oraya süzüldüğünde, onun yatağında, sandalyesinde, masasında, istek, tahakkümperver bir hükümdar gibi mutlak itaat talep ediyordu. Gene de ne kadar boyun eğerse eğsin ona, sağ elini kullanmazdı asla. Sağ el temiz şeyler içindi, saf ve kutsal. Kur'an'ın seccadeyi, tesbihi sağ eliyle tutar, kapalı kapıları sağ eliyle açar, sabahları yataktan kalkarken sağ eliyle yorganı kaldırırdı. Keza yaşlıların elini sağ eliyle kavrardı, öpüp alnına koymadan evvel. Sağ el ne kadar mübarekse sol el de o kadar münafıktı. Sadece sol eliyle mastürbasyon yapardı. Bir keresinde tuhaf mı tuhaf, günlerce aklından çıkmayan bir rüya görmüştüm. Babasının önünde mastürbasyon yapıyordu rüyasında. Babası uzunca bir şölen sofrasını andıran yemek masasına oturmuş, bir yandan dumanı tutan bir çorbayı kaşıklıyor, bir yandan göz ucuyla ters ters onu seyrediyordu. Babasının kendisine en son böyle baktığını gördüğünde 7 yaşındaydı ve yeni sünnet olmuştu. O süklüm püklüm oğlanı hatırlıyordu. Kocaman, gösterişli, saten bir yatakta, paket paket kurdelalı hediyeler arasında. Kimi dedikodu yapan, kimi durmadan tıkınan, kimi kalkmış göbek atan, kimi ucuz şakalarla ona takılan komşularla akrabalar arasında. Çocukluktan erkekliğe geçişini kutlamak için 70 kişi toplanmıştı. İşte o gün tam sünnetten sonra çığlığını lokumla bastırdıklarında babası gelip yanağını öpmüş ve o yakınlıktan kulağına fısıldamıştı. Beni hiç ağlarken gördün mü oğul? Başını iki yana sallamıştı. Hayır, hiç kimse babasını ağlarken görmemişti. Anneni hiç ağlarken gördün mü oğlum? O zaman başını hızlı hızlı aşağı yukarı oynatmıştı. Annesi sürekli ağlardı. İyi o zaman demişti Levent Kazancı kadifemsi bir tebessümle. Artık erkek oldun. Erkek gibi davran. Ne zaman mastürbasyon yapsa pantolonunu tam olarak aşağı indirmeye cesaret edemezdi. Sadece evdekilerden birine yakalanma korkusundan değil, daha ziyade aynı cümleyi tekrar tekrar kulağına fısıldayan babasının hayaletinden halen tedirgin olduğu için. Yine de senelerce süren perhizin ardından bu sene vücudu aniden hem kendi iradesine hem de babasının hayaline galabe çalmıştı. Tıpkı soğuk algınlığı, hatta daha beteri bulaşıcı bir hastalık gibi yakalanmıştı isteğe. Gece gündüz olur olmaz mastürbasyon yapmaya başlamıştı. En çok korktuğu şey iş üstünde yakalanmaktı. Geçen gece rüyasına girmişti. Annesiyle babası kapıya dayanmış, kilidi kırıp suçüstü yakalamışlardı. Bağırışlar ve iniltiler arasında annesi onu öpüp sırtını sıvazlamış, babası yüzüne tükürüp eşek sudan gelene kadar dönmüştü. Babasının acıttığı yere annesi bir lokma aşure sürmüştü. Bir nevi merhemmiş gibi. Tiksintiyle titreyerek uyanmıştı. Alnı boncuk boncuk ter içinde. Zeliha ona laf soktuğunda bunların hiçbirini bilmiyordu. ''Hiç utanma arlanma yok sende değil mi?'' dedi öteki. ''Büyüklerinle nasıl konuşulur bilmiyorsun. Sokaklarda erkekler ıslık çalsın, laf atsın canına minnet. Şu haline bak, orospu gibi giyinip sonra da saygı bekliyorsun.'' Zeliha'nın yüzünde müstesni bir gülümseme belirdi. ''Hayrola, orospulardan korkuyor musun yoksa?'' Beriki baka kaldı. Bir ay önce İstanbul'un en rezil sokağını keşfetmişti. Seksin bu kadar ucuz, bu kadar paspal, bu kadar yarım yamalak olmadığı başka yerlere de gidebilirdi pekala. Ama bilhassa oraya gitmek istemişti. Ne kadar çiğ ve çirkin olursa o kadar iyi. Cinsellikten tamamen kopmak, arınmak için en bayağı olanı seçecek, su yüzüne çıkabilmek için evvela dibe vuracaktı. Yan yana dizilmiş, adeta birbirlerine sokulmuş batakhaneler, ekşi kokular, lekeli çarşaflar, erkeklerin salt gülebilmek için patlattıkları açık saçık espriler. Odalarda bir an evvel müşteriden kurtulup yarım bıraktıkları işlere dönmeyi bekleyen fahişeler. Giriş katında elinde ucuz limon kolonyasıyla teşrifat yapan, Koca memeli patronici, dışarıda sırıtarak bekleyen seyyar tatlıcı, oradan kendini kirli ve aciz hissederek dönmüştüm. "Yoksa sen beni mi takip ediyorsun?" diye sordu boş bulunup. "Ne? Ne? Ne?" dedi Zeliha hayrette. Kazara bir keşif yaptığını yeni anlamıştı. "Ay ne salaksın! Orospulara gidiyorsan bu senin sorunun. Hiç derdim değil vallahi." Kendini aşağılanmış hissederek birden kardeşine vurmak istedi. Haddini bildirmenin zamanı gelmiş de geçiyordu bile. Onunla böyle alay edemeyeceğini anlaması gerekiyordu. Zeliha düşüncelerini okumaya çalışıyormuş gibi gözlerini kısarak ona baktı. "Ne giydiğim, nasıl yaşadığım seni hiç ilgilendirmez," dedi. "Sen kendini ne zannediyorsun? Babamız öldü. Boş yere ondan rol çalmaya çalışma." Zeliha nedense bu lafı söyler söylemez sabahleyin kuru temizlemeceden dantelli elbisesini almayı unuttuğunu hatırladı. "Yarın sabah almayı unutma." "Babam hayatta olsa şimdi böyle konuşamazdın zaten," dedi Beriki. Bir dakika önceki buğulu bakışının yerini hınçlı bir parıltı almıştı. "Ama o öldü diye zıvanadan çıkamazsın. Ailene karşı sorumlulukların var küçük hanım. Adımızı lekeleyemezsin. Dinime küfreden bari Müslüman olsa. Merak etme, benim bu aileye getirebileceğim hiçbir leke senin bugüne kadar getirdiklerinle mukayese kabul etmez. Kendine bak sen." Öteki tokat yemişçesini duraladı. Kumar oynadığını öğrenmiş miydi kız kardeşi, yoksa yine blöf mü yapıyordu? Az biraz paralanmak için burnunu sokmuştu bu pisliği ama her seferinde daha beter batıyordu. Babası hayatta olsa yaşına başına bakmadan deri kemerle döverdi kesin. Pirinç tokalı kızıl kahve olanla. O kemer başkaydı. Diğer kemerlerde deriden çok toka kısmı acıtırdı. Kızıl kahve olandaysa derisi yakardı adamı. Tokası olsun olmasın. Öküz derisinden olduğu için miydi acaba? Bir kemerin diğerlerinden daha fazla acıtmasının arkasında mantıksal bir açıklama olabilir miydi? Yoksa hayal gücü ona oyun mu oynamıştı bunca zaman? Tek bir kemeri mimleyip ondan korkunca diğerlerinin o kadar acıtmadığına inanmayı, öteki kemerlere rast geldiğinde kendini adeta şanslı hissetmeyi başarmıştı. Ama babası artık yoktu ve belli ki birilerinin bunu hatırlatması gerekiyordu. "Babamız öldüğünden beri aileden artık ben sorumluyum." "Öyle mi?" Zeliha acı acı güldü. "Senin derdin ne biliyor musun? Seni fazla şımarttılar. Çok şımarıksın. Kıymetli çük. Hadi artık çık odamdan." Rüyada gibi göz ucuyla ağabeyinin elinin havaya kalktığını fark etti. Onun kendisine vurabileceğini hala inanmadan boş boş bakıp son anda kenara çekilmeyi başardı Zeliha. Tokat hedefi ıskalamıştı. Ama bu başarısızlık atını iyice öfkelendirmişe benziyordu. İkinci kez kaldırdı elini. Bu seferki yanağını yaktı Zeliha'nın. O da aynı hızla vurdu Mustafa'ya. Bir anda kendilerini çocuklar gibi yatakta boğuşurken buldular. Bir fark da. Çocukken hiç boğuşmamışlardı. Babaları bu tür itiş kakıştan hiç hoşlanmazdı. Bir iki saniye kendini galip hissetti Zeliha. Ona öyle kuvvetle vurduğu için. Uzun boylu, voleybol sayesinde atletik bir kızdı ve kendini güçsüz hissetmeye alışık değildi. Ringdeki şampiyon gibi iki elini yumruk yapıp havaya kaldırdı ve zaferiyle coşan görünmez seyircileri selamladı. "Ben kazandım." İşte tam o anda sol kolunu arkasına büküp üzerine çıktı Mustafa. Bu sefer her şey farklıydı. Mustafa farklıydı. Bir koluyla göğsünü zapt edip diğer eliyle eteğini sıyırdı. Aniden derin bir utanç hissetti Zeliha. Bu zillet hissi öyle baskındı ki içinde başka hisse yer kalmamıştı. Eli kolu bağlanmış, utançtan dona kalmıştı. Normalde nedenli pervasız, nasıl da pabuç dili görünürse görünsün, yetiştirilme tarzını öğrettiği ahlak anlayışını sandığından daha çok içselleştirmişti özünde. Beklenmedik bir taciz anında karşıdakine değil kendine odaklanmıştı ilk. Kendi kıyafetlerine, kendi görünüşüne. İç çamaşırının görünmesinin verdiği aşağılanma hissi bir an için her şeyi bastırmıştı. Ama birden bir panik dalgası utancını süpürdü attı. Bir eliyle onu engellemeye çalışırken diğer eliyle eteğini aşağı çekip düzelttiyse de Mustafa otomatiğe alınmış bir inatla eteği tekrar sıyırdı. Zeliha var gücüyle bir yumruk indirdi abisinin sırtına. Anında okkalı bir tokat yedi suratına. Sonra bir tokat daha, bir tane daha. Ne tuhaf. Hiç acımadı. Birbirlerinin kanına susamışçasına mücadele etmeye başladılar. Kim kimin saçlarını asıldı, kim kimin yüzünü tırmaladı, kim kimin etini ısırdı. Her şey birbirine karışmıştı. adeta senelerdir birbirlerini besledikleri hınç gözlerini kararttı. Sorulacak ne çok hesap, güdülecek ne çok hınç vardı. Mustafa kız kardeşinden bu kadar nefret ettiğini bilmiyordu. Babalarının laf yetiştirmeyi cüret eden tek kazancı çocuğuydu Zeliha. En küçükler oldukları için daima ikili olarak görülür, daima kıyaslanırlardı.
Ayrım sonu.